Ayrım 5, sayfa 58. Yıldız dolu gökyüzüne işaret eden bir parmak. Hapet Şatakyan, şuradaki kırmızımsı yıldızı tanıyor musun?
Hangisini, şunu mu? Bir gezegen olmalı değil mi?
Yanlış öğretmen, o Aldebaran yıldızıdır.
Peki neden kırmızımsı göründüğünü biliyor musun?
Neden mi? Belki de atmosferimiz.
Yanlış öğretmen. Aldebaran yıldızı erimiş mıknatıs demirinden oluşmuştur. O nedenle kırmızımsıdır. Ünlü Kamil Flammarion da aynı kanıda olduğunu son mektubunda yazmıştı bana. Büyük gök bilimciden aldığını söylediği mektup boş bir aldatmaca değildi. Sözünü ettiği mektup gerçekten vardı. Ama bunu Krikor Kamil Flammarion olarak kendisi yazmıştı. Benzer mektupları pek seyrek olarak önemli zamanlarda yazardı tabii. Çömezlerin çoğu kez bu yazışmalardan haberleri bile olmazdı. Krikor mektup arkadaşı olarak sadece yaşayan ya da yeni ölmüş dev düşünürleri seçmezdi. Voltaire ve büyük Ermeni ozanı Raffine Eczacı'nın mektuplarını birçok kez hemen yanıtlamak zorunda kalmışlardı. Görüldüğü gibi Krikor'un kişiliğine mektup yazan bir Olemp dağı sakini yaşamaktaydı. Düşünsel evrenselliğine karşılık bu adamın ezelden beri yoğun oluktan ayrılmamış olması şaşırtıcıydı. Musa Dağı'da yaşayan bütün okumuş insanlar en azından yılda bir kez sadece Halep ya da Maraş'ı da olsa daha üst dersler aldıkları Amerikan, Alman, Fransız misyoner okullarını ziyaret ederlerdi. Halkın yaşlı kesiminden birçoğu kazandıklarını huzur içinde tüketmek üzere epeyce uzun yıllardan sonra dönmüşlerdi Amerika'dan. Savaş çıkmadan kısa süre önce de okyanus ötesine bir göçmen akını daha olmuştu. Sadece eczacı Krikor yerinden kıpırdamıyordu. Komşu köyleri bile pek seyrek ziyaret ederdi. İddiasına göre gençliğinde dünya yüzündeki tuhaflıkları kendi gözleriyle yeterince çok görmüştü. Bazen batının ve doğunun uzak yollarında yitip gitmiş uzun yolculuklara ilişkin bir şeyler anlattığı olurdu. Ama prensip olarak hiç trene binmemişti. Bu konuda söylediklerinde Flammarion'un mektubuna benzeyip benzemediği ayrı konu. Krikor'un konuşmaları, anlattıkları bir nebze olsun palavra ya da hayal ürünü kokusu vermiyordu. Anlatımları öylesine açık ayrıntılarla doluydu ki Gabriel Bagration gibi bir adam bile kuşkuya kapılmazdı. Eczacı her fırsatta yolculuk isteğini bir türlü anlamadığını ifade etmekteydi. Mızmızlığı herkesçe bilinen Altuni istediği kadar hayatını Suriye'deki köyünde yitirdiği için acı acı yakınsın. Krikor yoğun olukta ve yoğun olukla mutluydu. Her yer aynıydı çünkü. Dış dünya insanın içindeki dünyadaydı. Bilge hareket etmeksizin bir örümcek gibi evrenin üzerine ördüğü ışık ağının merkezinde oturur. Ne var ki konuşma politikaya, savaşa, günün yakıcı sorunlarına kaydığında eczacı huzursuzlanırdı. Bu konulara ilişkin bilgi sahibi olmayı sevmiyordu. Dışsal bağımlılıklarla içsel ilgilerin oyuncağı olarak dünya alçaltıcı bir sıkıntı yaratıyordu. Dünya düşüncenin özverili uzaklığına döndüğünde değer kazanmaktaydı. Düşüncenin son gururu. Orada İstanbul, Halep ve Mezopotamya arasında meydana gelen Hinterland'a ilişkin olaylar onu ne ilgilendirirdi ki? Kitaplaşmamış savaşları dikkate almıyordu. O nedenle öğretmen Şatakyan'ın politik açıklamalarını geri itmişti. Sözlerini şöyle bağladı. ''Neden gözümüz sürekli başkalarını anlamıyorum? Savaş, talimatlar, vali, kaymakam. Bırakın Osmanlılar ne isterlerse yapsın. Onlarla ilgilenmezseniz onlar da sizinle ilgilenmezler.'' Burada kendi dünyamız var bizim. Bu dünya bizim dışımızda değerli hayranlara bile sahip. Buyurun. Böylece Krikor o zamana kadar öteki konukların arasında gizlenmiş ya da Gabriel'in dikkatini çekmeyen bir konuğu tanıştırdı ev sahibine. Yabancının tınlayan adını dilinin üzerinden kaydırarak söyledi. Gonzague Maris. Görünüşüne ve davranışına bakılırsa genç adam Avrupalı, en azından tamamen Avrupalılaşmış Levanten'di. Son derece dikkatli, solgun yüzündeki siyah bıyığı ön adı kadar Fransızdı. Geniş açıyla birbirine karşı duran kaşları çok dikkat çekiciydi. Krikor yabancının tellallığını yapmaya devam etti. Monsieur Gonzague Marie, Yunanlıdır. Fakat hemen sanki konuğunu aşağılamak istemiyormuş gibi düzeltti söylediğini. Osmanlı Yunanlısı değil, kraliyet Yunanlısı, Avrupalı. Yabancının kirpikleri çok uzundu. Kadınsı kirpiklerini gözlerinin üzerine düşürerek gülümsedi. Babam Yunanlı, annem Fransız, ben Amerikalıyım. Genç adamın alçak gönüllü, hatta ürkek denebilecek tavrı Gabriel'in hoşuna gitmişti. Başını salladı. Özür dilerim, annesi Fransız olan bir Amerikalıyı buraya, tam da buraya getiren nasıl çılgınca bir tesadüf bu? Gonzague kirpiklerini gözlerinin üstüne indirerek gülümsedi yine. Çok basit, işim gereği İskenderun'da haftalar boyu kaldım. Bu arada hastalandım. Doktor dağlara, Beylan'a gitmemi istedi. Fakat Beylan'da kendimi iyi hissetmedim. Eczacı Krikor uyarıcı biçimde kaldırdı işaret parmağını. Hava basıncı. Beylan'da hava basıncı hep seviyenin altındadır. Gonzague Maris saçları titizlikle iki yana ayrılmış, başını nezaketle eczacıya doğru eğmişti. İskenderun'da Musa Dağı ilişkine öyle çok şey anlattılar ki meraklandım. Can sıkıcı şarkla böylesine bir güzellik, böylesine kültürlü insanlar ve ev sahibim Bay Krikorinki gibi böylesine iyi bir mekan bulmak benim için sürpriz oldu. Eğer Musa Dağı Avrupa'da olsaydı büyük üne kavuşurdu. Ama ben onun sadece size ait olmasına seviniyorum. Eczacı önemli açıklamalar yaparken kullandığı kayıtsız boğuk sesiyle sürdürdü konuşmasını. Maris yazardır. Burada benim evimde kendisini çalışmalarına verecek. Gonzague'un bu açıklamalardan utandığı anlaşılıyordu. Yazar değilim ben. Amerikan gazetelerinden birine ara sıra küçük yazılar yolluyorum. Hepsi bu. Gerçek muhabir bile sayılmam. Pek belirgin olmayan bir hareketle bu uğraşın amacının para kazanmaktan başka bir şey olmadığını gösterdi. Fakat Grigor gururlanmasına vesile olacak kurbanını bir türlü bırakmıyordu. Aslında siz aynı zamanda sanatçısınız, bir müzisyen, virtüöz. Konserler de vermişsiniz değil mi? Genç adam itirazla kaldırdı elini. Bütün bunlar doğru değil. Başka şeylerin yanı sıra piyano da çaldım. Birçok şeyi denemek zorunda kalıyor insan. Bakışları Juliet'ten yardım ister gibiydi. Juliet hayretini ifade etti. Dünya küçük, iki yurttaşın burada karşılaşması tuhaf değil mi? Benim yurttaşım sayılırsınız. Öğretmen Şatakyan yine coşkusunu dizginleyememişti. Asıl tuhaf olan bizim böylesine seçkin bir çevrede bulunabilmemiz. Biz zavallı Ermeni köylülerinin madamın iyi yürekliliği sayesinde kibar bir toplantıda yer alabilmesi değil mi? Fena öfkelenmiş olan Oskanyan suskunluğunu daha da boyutlandırmış, donuk bir yücelikle ötekilerden ayrı yere oturmuştu. Bu davranışıyla kendisi gibi birinin böyle bir ortamda layık olduğu saygıyla karşılanmasını hiçbir biçimde tuhaf bulmadığını anlatmaktaydı. Çünkü Oskanyan Musa Dağı çevresinde sadece her türlü törende kullanılmak üzere yurttaşlarca ısmarlanan neşeli ya da hüzünlü dizeler yazan ünlü bir şair değil, aynı zamanda kendisini hattat ve ressam olarak da kanıtlamış biriydi. Eczacı Krikor çömezi Şatakyan'a hafifçe haddini bildirdi. Biz Ermeniler uğursuz bir kusura sahibiz. Cesaretsizlik. Bu kusur çoğu kez kendimizi aşağılamamıza yol açıyor. Dünyanın en eski uygar halklarından biri olduğumuzu unutuyoruz. Gabriel Bagratyanımızın eşi olarak madam, Roma'dan çok önce bizim ilk ulus olarak Hristiyanlığı devlet dini olarak kabul ettiğimizi bilir. Bir zamanlar göz kamaştırıcı bir krallığa sahiptik. Krallığın başkenti herkesçe kabul edilmiş dünya harikalarından biri gibi bin kiliseli Ani kentiydi. Bizans'ta Ermeni kanından gelen krallar egemenlik sürdüler. Henüz Fransa koyu barbarlık içinde yaşarken biz klasik edebiyata sahiptik. Farpili Lazar ve Korenli Musa gibi güçlü yazarların kopyaları var elimde. Bugün de kendimizi saklamamalıyız. Burada doğru dürüst caddesi bile olmayan bu köşede bile zamanla ünlü bir kütüphane oluştu. Madam kendisinden utanmamamıza izin verecektir. Yine kayıtsız mandarin sükûnetiyle konuşmuş, bu arada Juliet'e hiç bakmamıştı. Gerçek bir Sokrates tavrıyla kadınlara karşı çok terbiyeli ve çekingen davranırdı. Buna karşılık ışığı etrafında düşünsel körleşme içinde olmayan genç erkekleri topluyordu. Genç Gonzague Maris'in kendisine muhtarın evinde güzel bir oda teklif edilmesine rağmen Krikor'un evinde kalmayı tercih etmesi onun çekim gücünü kanıtlayabilir belki. Bu arada kendisine duyduğu hayranlıktan başı dönen Juliet, Krikor'un sözleri üzerine başını gözünü yararak Ermenice konuşmaya başladı. Çok sevimliydi. ''Ne istiyorsunuz ki? Ben de Ermeniyim. Çünkü Ermeni ile evlendim. Yasalara göre. Belki de Osmanlıyım. Ah ne bileyim ben.'' Bu konuşma denemesine herkes hayranlık belirten alkışlarla teşekkür etti. Gabriel şimdiye kadar karısının ağzından pek az Ermenice sözcük duymuştu. Bu ilerleme onu şaşırtmalı, mutlu etmeliydi. Ancak olayı kaçırmıştı. O ara hiç kimseye dikkat etmeksizin Süveydiye yakınında Seleusiye harabelerinden çıkarılmış İsa'dan önce 2. yüzyıla ait bir Mitras başına bakmaktaydı. Fakat gözlerini diktiği şeyle düşüncelerinin en ufak bir ilgisi olmadığı anlaşılıyordu. Gabriel'in öfkeli ses tonuyla aniden ağzından dökülen sözlerinin anlamını hiç kimse kavrayamadı. Bir hayvan kendisini savunabileceğine inanmadığı andan itibaren yok olur. Doğada da, tarihte de böyledir. Ve Mitras başının bulunduğu altlığı anlaşılır bir neden olmaksızın eski yerinden bir parça sola kaydırdı. Juliet'in neşesi sayesinde bu akşamki toplantı köşkteki daha önceki toplantılarla kıyaslanamayacak kadar başarılı geçiyordu. Burada Ermenilerin çoğu şark yaşantısı sürdürürler. Sadece kilisede ya da sokakta görüşür, birbirlerini sadece törenlerde ziyaret ederlerdi. En küçük Türk köylerinde bile görülen kahveler burada yoktu. Kadınların çekingenliğinin başlıca nedeni de bu eve kapanmışlıktı zaten. Fakat giderek açılmıştı herkes. Kocasının yaşamını uzatmak için enerjik çabalar harcayan, o nedenle adamın uyku süresinin kısalmamasına dikkat eden papazın karısı, kalkmaları için papazı uyarmayı unutmuştu. Muhtarın karısı ise giydiği ipek giysinin kalitesini parmaklarının arasına alıp değerlendirmek için Juliet'e yaklaşmıştı. Mayrik Antaram ortada yoktu. Kocası küçük bir oğlan çocuğu göndererek bu zor doğumda kendisine yardım etmesi, böyle durumlarda doğuran kadının evini kuşatan yaşlı cadıları kovarak çeşitli büyülerle kadına yardımcı olması için onu çağırmıştı. Geçen 10 yıllar içinde kocasının görevlerinin büyük kısmını üzerine alan Madame Altuni, doktorun değerli bir yardımcısı olmuştu. Doktor sık sık benden daha çok işe yarıyor derdi onun için. Şimdi herkes Antaram anacığa övgüler düzüyordu. O apayrı biriydi. Kendisini adamıştı. Genç olsun yaşlı olsun zor duruma düşen bütün kadınlara ana gibi kız kardeş gibi öğütler vererek yardımcı olurdu. Yurt dışından bile mektup gelirdi ona. Çünkü Genel Ermeni Kadınlar Birliği, Aska Nuver Hajuhiyas Enge Rutuyun Antaram'ı bölge temsilcisi yapmıştı. Sadece Bayan Kebusyan Antaram'ın iyi kalpliliğine eleştirel bir gerekçe sundu. Onun çocuğu yok tabii. Muhtar ise güç işiten kulakları ve hafif şaşı bakışlarıyla Çin'de ipekçiliğin üstünlüğünü bütün ayrıntılarıyla yerel sanayi ile karşılaştırmakta olan eczacının konuşmasını dinlemekteydi. Elini dizine vurdu. ''Şu bizim Krikor işte. Onlarca yıl eczanesine git, gazı yağı ve mide tozu al ama onun aslında nasıl biri olduğunu bilme.'' Açılmak için en uzun zamana ev sahibi gerek duymuştu. Dakika dakika gerçekleşmişti bu. Pasta çörek gibi hamur işleriyle dolu tabakların, çay kahve fincanlarının, bir de iki rakı sürahisinin bulunduğu büyük masayı hoşnutsuzlukla gözden geçiriyordu. Birden ayağa fırladı. ''Dostlarım, daha iyi bir şey içmeliyiz.'' Sonra Christopher ve Misak ile birlikte şarap getirmek üzere kilere gitti. Genç Avedis en iyi yıllara ait şarapların yeterince depolanması ve bakımının sağlanması için gerekeni yapmış, kahyaya bunları muhafaza etme yetkisi verilmişti. Musa Dağ'ın sert şarapları elbette uzun süre dayanmıyordu. Belki de nedeni şarabın fıçılarda değil de eski geleneklere uygun, büyük mühürlenmiş testilerde muhafaza edilmesiydi. Koyu altuni renkte çok sert, Lübnan'da Zara'da üretilen şaraplara benzer bir içkiydi bu. Kadehler doldurulduktan sonra konuşma yapıp kadeh kaldırmak için ayağa kalktı Bagradyan. Bu gece yaptığı, söylediği her şey gibi konuşması da belirsiz ve kasvetliydi. Bu akşam burada neşe içinde bir araya gelmiş olmaları güzeldi. Fakat bir dahaki sefere ya da ondan sonrasında böylesine tasasız olup olmayacaklarını kim bilebilirdi ki? Yine de hiç kimse şu an böyle düşüncelerle canını sıkmamalıydı. Çünkü olumlu şeyler getirmezdi bu düşünceler. Daha çok örtülü bir uyarıya benzeyen bu konuşmayı Gabriel Ermenice yapmıştı. Juliet bardağını kaldırarak selamladı kocasını. ''Söylediklerinin tümünü anladım, her sözcüğü. Fakat neden bu kadar hüzünlüsün dostum?'' ''Sadece olağanüstü kötü bir konuşmacıyım.'' diyerek özür diledi Gabriel. Birkaç yıl önce Paris'e yazıp Taşnak Partisi'ne katılmamı istemişlerdi. Bu öneriyi sadece politikayla ilgilenmek istemediğim için değil, kalabalıkları önünde tek sözcük konuşamayacağım için reddettim. Halk önderliği benim harcım değil. Rafael Patkanyan, eczacı açıklayıcı bir tavırla Juliet'e dönmüştü. Patkanyan en büyük halk önderlerimizden biridir. Gerçek bir uyarıcıydı. Ama aklınıza gelebilecek en kötü konuşmacıydı. Genç Demosthen'den daha kötü kekelerdi. Tam da bu konuşmalarına özel bir etkinlik sağlıyordu. Çok eskiden bizzat ben de onu tanıma ve dinleme şerefine eriştim Erivan'da.
''Çıkmayan candan umut kesilmez diyorsunuz yani'' dedi Gabriel gülerek.
Sert şarabın işlevini yerine getirdiği görülüyordu. Suskunlar konuşmaya başlamıştı. Sadece öğretmen Hrant Oskanyan kendi anlamını borçlu olduğu acı suskunluğunu korumaktaydı. İçkiye pek dayanıklı olmayan tanrı adamı Nohutyan ise elinden bardağını almak isteyen eşinin hamlelerine karşı bardağını savunuyor, bu arada da yineleyip duruyordu.
''Bu bir şölen bayan, öyle değil mi?''
Gabriel geceye bir göz atmak için pencerelerden birini açtığında arkasında Juliet'i hissetti.
Oldukça hoş değil mi diye fısıldadı Juliet.
Elini onun beline dolayan Gabriel, sana değilse kime borçluyum bunu dedi. Fakat sesinin gergin tonu yumuşak sözcüklere uymuyordu. Şarap konuklarda müzik dinleme isteğinin canlanmasına yol açmıştı. Bazıları gençten bir adama işaret ediyorlardı. Bu Krikor'un şömenlerinden Asayan adlı bir öğretmendi. İğne iplik kadar zayıf bu adam söylendiğine göre güzel bir sese ve yerel şarkıları istiflediği iyi bir belleğe sahipti. Şarkıcı tavrıyla itiraz etti. Müzik olmaksızın şarkı söyleyemezdi. Tarını getirmek için de evi çok uzaktı. Gramofonunu aşağı indirtmeyi düşünmeye başlamıştı Juliet. Yoğun oluk sakinleri tekniğin bu mucizesini tanıyorlardı elbette. Bu arada konuğuna anlamlı bir bakış gönderen eczacı sorunu çözümledi.
Aramızda bir sanatçı var.
Gonzague Morris fazla nazlanmadan oturdu piyanonun başına. Suriye'de bulunan 12 piyanodan biri diye açıkladı Gabriel. Çeyrek yüzyıl önce annem için Viyana'dan getirtilmişti. Christopher'un söylediğine göre ağabeyim Avedis, Halep'ten ustasını getirterek tamir ettirmiş. Ömrünün son haftalarında sık sık piyano çalmış ağabeyim. Onun müziğe eğilimli olduğunu bilmiyordum. Gonzague birkaç akort denemesi yaptı. Ama her zamanki gibi sanatçı gecenin ilerlemiş saatlerine, alışmamış kulaklara, dinleyenlerin canlanma ihtiyaçlarına uygun tonu bulamadı. Başı tuşlara eğilmiş olarak ağzında sigara kayıtsızca oturuyordu piyanonun başında. Oysa parmakları giderek daha kötü ezgilere düşüyordu. Akortsuz, korkunç derecede akortsuz diye mırıldanıyor ve belki de bu nedenle inleyen tonları bırakamıyordu bir türlü. Daha biraz önce güzel olan yüzünü şimdi can sıkıntısı ve yorgunluk kaplamıştı. Bagratyan şu an çocuksu ve çekingen değil, şüpheli ve yaşlanmış görünen bu yüzü yandan inceliyordu. Sandalyesini piyanonun yakınına çekmiş olan Juliet'i aradı gözleri. Karısının yüzü aniden yaşlanmış çökmüştü. Soran bakışlarını yavaş sesle yanıtladı. Baş ağrısı, şaraptan. Gonzague piyano çalmayı aniden kesmiş, kapağını kapamıştı.
Lütfen bağışlayın dedi.
Müzik yeteneğini onaylatmak amacıyla öğretmen Şatakyan'ın yabancının piyano çalışını teknik terimlerle övmesine rağmen topluluğun neşesi uçup gitmişti. Kısa süre sonra da ilk olarak papazın karısı Bayan Nohutyan gitmek için kalktı. Gerçi geceyi yoğun olukta dostlarının evinde geçireceklerdi ama yarın sabah güneş doğarken Bityas'a hareket etmeliydiler. Evden en son suskun Oskanyan ayrılmıştı. Ötekiler parka girdiklerinde bir kez daha geriye dönmüş, kısa bacaklarıyla sert ve her şeye kararlı biçimde Juliet'e yönelmişti. Öyle ki hafifçe irkildi kadın. Oskanyan Juliet'e rengarenk mürekkeple harikulade biçimde Ermenice yazılmış büyük bir kağıt sundu. Saygın bir aşkı anlatan coşkulu bir şiirdi bu. Juliet gece aniden uyandığında Gabriel'i yanındaki yatakta dimdik hareketsizce otururken gördü. Başucundaki mumu yakmıştı. Uyuyan kadını uzun süredir izliyor olmalıydı. Juliet kendisini uyandıran şeyin mum ışığı değil, kocasının bakışları olduğunu yoğunlukla hissetti. Kadının koluna dokundu Gabriel. ''Seni uyandırmak istemedim ama kendiliğinden uyanmanı diledim.'' Önüne düşmüş saçlarını arkaya atan Juliet'in yüzü taze ve neşeliydi. ''Pekala uyandırabilirdin, önemli değil. Gece sohbetlerine her zaman hazır olduğumu bilirsin.''
''Bir şeyler düşündüm.'' dedi belirsizce.
Ben de melekler gibi uyudum. Ermeni şarabından dolayı değil benim, komendir yarı yurttaşımın çaldığı piyano nedeniyle ağrıdı başım. Ne komik bir düşünce, yoğunoluğu tedavi merkezi olarak kullanmak ve Bay Krikor'un evinde kalmak. Fakat en komiği de bana rulo haline getirilmiş plakatı veren şu kısa boylu öğretmen. Ağır ağır burnundan havlarmış gibi konuşan öteki öğretmen de daha az komik değil. Herhalde böyle yaparak kibar bir Fransızca konuştuğunu sanıyor. Atılan taşların sesiyle köpek inlemesi karışımı bir şey. Siz Ermeniler tuhaf konuşuyorsunuz. Aslında sen bile dışında değilsin bunun Monami. Yine de fazla inceleyip sık dokunmamalı. Hepsi de oldukça hoş insanlar. Zavallı, zavallı insanlar onlar. Bu çığlık Gabriel'in göğsünü acıtarak fırlamıştı dışarıya. Juliet'in sesi yumuşadı. Bana tek sözcük etmeden gittiğin için incindim. Yanına yiyecek bir şeyler koyardım söyleseydin. Karısının şefkatli sözlerini duymuyor gibiydi Gabriel. Gözümü bir an bile kırpmadım, birçok şeyi düşündüm. Profesör Lefebvre'in evindeki o akşam yemeğini ve sana yazdığım ilk mektubu. Hiçbir zaman Gabriel'de bir nebze olsun duygusallığa tanık olmamış Juliet hayretler içindeydi şimdi. Adamın arkasında yanan mum yüzünü karanlıkta bırakıyor, sadece belden yukarısının büyük siyah bir sütun gibi görünmesine yol açıyordu. Oysa Gabriel'in karşısında sadece mum ışığı değil, yıldızlı gökyüzünün ilk sabah alacakaranlığı da Juliet'i aydınlattığı için yumuşacık parıldayan bir görüntü vardı. Ekim'de 14 yıl oldu. Hayatımın en büyük armağanıydı bu. Fakat ağır bir suç işledim. Seni yerinden koparıp yabancı bir kaderin ortasına atmamalıydım. Başucundaki mumu yakmak için kibrite uzanmıştı Juliet. Gabriel karısının elini yakalayıp mumu yakmasını engelledi. Ses şekilsiz karanlıktan gelmeye devam ediyordu. En iyisi kendini kurtarman, boşanmalıyız. Juliet uzun süre sustu. Bu çılgın ve anlaşılmaz önerinin ciddi bir şeylerle ilintili olabileceğine inanmamıştı. Gabriel'e biraz daha yaklaştı. Sana acımı çektirdim, incittim ya da kıskandırdım mı seni? Hiç bu akşamki kadar iyi davranmadın bana. Yıllardan bu yana şimdiki gibi sevmedim seni. Bu daha da korkunç ya. Oturduğu yere daha da dikleştirdi vücudunu. Böylece esmer sütun görüntüsü daha da yabancılaşmıştı. Söylediklerimi ciddiye almalısın Juliet. Ter Haykazun boşanmamızı mümkün olduğunca hızlandırmak için her şeyi yapar. Türk makamı ise böyle konularda zorluk çıkarmaz hiç. Böylece özgür olur, Ermeni sayılmaktan kurtulursun. Benim suçum nedeniyle bağlandığın Ermeni halkının bu dehşet verici kaderi seni etkilemez artık. Halep'e gideriz. Orada Avrupalı olarak ya Amerikan ya da İsviçre, hangisi olursa olsun fark etmez, bir konsolosluğun koruması altına girersin. Böylece güvenlikte olursun. Stepan da seninle gelir. Türkiye'yi hemen terk edebilirsiniz. Servetimi ve gelirlerimi elbette sizin üzerinize geçiririm. Karısı sözünü kesmesin diye şiddetle ve çabuk konuştu. Juliet yüzünü Gabriel'inkine iyice yaklaştırdı. Ve sen bu çılgınlığı ciddi ciddi düşünüyorsun öyle mi? Her şey bittikten sonra hala hayatta olursam yine yanınıza gelirim. Askere çağrılırsan ne yapılması gerektiğini daha dün enine boyuna konuştuk. Dün mü? Dün her şey yanlıştı. Bu arada dünya değişti ama. Değişen ne? Pasaport meselesi mi? Yenilerini alırız. Antakya'dan kötü bir şeyler öğrenmediğini kendin söyledin. Gerçi bazı kötü şeyler öğrendim ama mesele bu değil. Belki de gerçekten değişen çok az şey var. Fakat aniden patlak veren çöl fırtınası gibi geliyor bir şey. Zulme uğramış içimdeki o atsız atalarım hissediyorlar bunu. Bütün dokularım hissediyor gelecek olanı. Hayır, bunu anlaman olanaksız Juliet. Soyu nedeniyle nefreti yaşamamış biri kavrayamaz bunu. Juliet yataktan fırlamış Gabriel'in yanına oturup ellerini avuçlarının içine almıştı. Aynı Stepan gibisin. O da kötü bir düş görünce tam olarak uyanamaz bir türlü. Kendisine gelmesi bir saat sürer. Neden biz, hem de biz tehlikede olalım? Paris'te birçok kez konuk ettiğimiz arkadaşların olan o kibar, hoş Osmanlıları düşünüyorum. Bütün insanlar birdenbire hain birer canavar mı kesilecekler yani? Hayır, siz Ermeniler Türklere hep haksızlık ettiniz. Onlara haksızlık etmiyorum. Aralarında harika insanlar var. Son olarak savaşta sabrı ve iyi niyetiyle sıradan halkı da tanıdım. Onların suçu yok, bizim suçumuz yok. Fakat bunun kime ne yararı olacak ki? Gün ağarmaya başlamış, yatak odasına bakan Musa Dağ'ın görüntüsü iyice keskinleşmişti. Gabriel'in bakışları dağa takıldı. Düşündüm de Avedis'in peşinden gelmemiz, onu ikide bir kaçırmamız ne tuhaf. Sanki ölümüyle beni yoğun oluğa çekmek istiyormuş gibi. Hayır, aslında buraya gelmek için ısrarlı olan sendin. Hava soğumuştu, Juliet'in çıplak ayakları üşüyordu. Uysallıkla onayladı kocasını. Görüyor musun, ben inat etmiştim, bu seni sakinleştirir herhalde. Fakat Gabriel'in düşüncelerinin hedefi başkaydı. Dün bir an ulvi bir gücün beni yönettiğini, Tanrı'nın benimle ilgili bir şeyler planladığını bütün kalbimle hissetmiştim. Kısa sürmüş de olsa gerçekten sarsılmaz bir duyguydu. Yaşadığım hayat doğru değildi sanırım. İnsanın kendisine olağanüstü biri olduğunu, yer çekimine tabi olmayan ve herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin dünya üzerinde serserilik edebilecek mükemmel bir toz tanesi olduğunu sanması çok keyif verici. Ve işte Tanrı beni Avedis ve onun dileği aracılığıyla eski ülkeme geri döndürdü. Gabriel susmuştu. Uzun süre kocasının yüzünü inceleyen Juliet, "Yüzünde ilk kez korku görüyorum," dedi. Gözlerini giderek büyüyen Musa Dağ'dan hala ayırmamıştı Gabriel. Korku, doğaüstü bir şeyden korkmak gibi. Çocukken sık sık gökyüzündeki küçük bir yıldızın aniden büyümeye başladığını, giderek yakınlaştığını ve dünyayı ezdiğini hayal ederdim. Nihayet kendisine gelmek için silkindi. "Juliet, mesele ben değilim, seni ve Stepan'ı düşünüyorum." Juliet en sonunda öfkelenmişti. "Sözünü ettiğin tehlikelerin hiçbirine inanmıyorum. 1915 yılında yaşıyoruz. Dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi Osmanlı topraklarında da dostluk ve nezakete tanık oldum. İnsanlardan korkmuyorum. Ayrıca gerçekten tehlike olsa bile burada seni bir başına bırakacak, kaçıp gidecek kadar korkak ve kötü olduğuma mı inanıyorsun? Seni artık sevmiyor olsaydım bile böyle bir şey yapmazdım." Gabriel hiçbir şey söylemedi. Gözleri kapalıydı. Yavaşça kalkmak isteyen Juliet'in kucağına kaydırdı başını. Alnı soğuk ve nemliydi. Kuşlar aniden ortalığı birbirine katan sabah ötüşlerine başlamışlardı.